İyi akşamlar sevgili izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz. Bu akşam Harun Yahya TV, Mavi Karadeniz Radyo, Kocaeli TV, Keyif FM 92.7, Nevşehir, Bingöl FM 102.0, Adana Ceyhan CRT TV, Ankara Beypazarı Seylan TV, Mardin Kanal 47'den canlı olarak yayınlanan Adnan Oktar'la Gece Sohbetleri programında yine sizlerle birlikteyiz. Birbirinden önemli konuların yer alacağı programımızda bilmediğiniz, merak ettiğiniz konulardaki sorularınızla siz de e-maillerinizle katılabilirsiniz. Konuklarımız Doktor Oktar Babuna, Serdar Dayanık, Altı Berker ve de Ayşenur Hanım olmak üzere programımız sürecek. Nasıl başlamak istersiniz?
Evrimi yıkarak başlayalım o zaman inşallah.
Çok iyi.
Darwinizmi, fosiller Darwinizmi yıkan tabii en önemli bilimsel kanıtlar inşallah. Allah'ın yarattığını ispatlıyor. 300 milyondan fazla fosil. Şimdi fosilleri ve günümüzde yaşayan hallerini görelim canlıların. Nasıl değişmediklerini, Allah'ın yarattığını ispatladıklarını. Mesela 88 milyon yıllık panda fosili görüyoruz burada. Üstten görüntüsü. Ve günümüzdeki hali en ufak bir değişikliğe uğramamış. Ne kadar süre boyunca? 88 milyon yıl boyunca. Bakın 50 milyon yıllık Manure yaprağını görüyorsunuz. Şekline dikkat edelim, damar yapısına. Ve 50 milyon sonraki, 20 milyon yıl sonraki hali tıpatıp aynısı. En ufak bir değişikliğe uğramamış. Yani evrim geçirmediğini kanıtlıyor. 50 milyon yıl boyunca. Böceğin günümüzdeki halini görüyorsunuz. Yine evrimin olmadığını ispatlıyor. Bakın 5 milyon yıllık çayır kurdu. Çok detaylı korunmuş dişleriyle, bütün yapısıyla. Kafa şekli, üstten görüntüsünü görüyorsunuz şimdi. Günümüzdeki haliyle hiç fark yok. Milimetresi milimetresine aynı. Yani evrim yok. Darwinizmin olmadığını kanıtlıyor. Allah'ın yarattığını ispatlıyor. 5 milyon yıllık ıskarmoz balığı. Kuyruk yapısını görüyorsunuz. Bakın şekli balığın. Burası baş kısmı, yüzgeçleri. Burada yüzgeçleri var. Bakın günümüzdeki haliyle değil mi? Aynı. Tıpatıp aynı. En ufak bir değişikliği uğramamış. Yani evrim falan geçirmemiş. 70 milyon yıllık incir meyvesi. Fosilini görüyorsunuz. Bakın günümüzdeki halinin değil mi? Çok açık bir şekilde aynısı. En ufak bir değişikliğe uğramamış, yani çevrim geçirmemiş. 55 milyon yıllık çakal fosilini görüyorsunuz. Başın şekline dikkat edin. Dişlerini görüyorsunuz. Kafa yapısı. 50 milyon yıllık bir fosil. Yine dişlerinin görüntüsünü görüyorsunuz. Günümüzdeki haliyle hiçbir farkı yok. Tamamen aynı. 50 milyon yıl boyunca hiç değişmemiş. 125 milyon yıllık bakın Yusufçuk. Çift kanadı var biliyorsunuz Yusufçuk'un. Evet, 100 milyon yıllık timsah fosili. Bakın çok detaylı olarak korunmuş. 100 milyon yıllık bir fosil bu. Günümüzdeki halinin aynısı. Yani hiç evrim geçirmemiş. Allah'ın yarattığı, yani ilk başta yarattığının aynısı inşallah. Hiç değişikliğe uğramamış. 95 milyon yıllık dikenli çütre balığı. Balığın kuyruğunu görüyorsunuz şimdi. Baş kısmı. 95 milyon yıllık bir fosil bu balığın. Günümüzdeki halinin milimetrik olarak aynısı. En ufak bir değişikliğe uğramamış. Evrimin olmadığını kanıtlıyor. 58 milyon yıllık hanım eli yaprağı bakın görüyorsunuz. Bütün detaylarıyla, damarlarıyla, şekliyle. Damarlı yapısı bakın. Evet, günümüzdeki halinden hiçbir farkı yok. 50 milyon yıllık yürüyen, evet, böceğin çalı. Günümüzdeki halinin bakın aynısı. Milimetresi milimetresine aynı. 290 milyon yıllık semender fosilini görüyorsunuz bakın. baş kısmı vücudu günümüzdeki halinin tamamıyla aynısı. En ufak bir değişikliği uğramamış. Bakın bu bütün bu fosiller günümüzdeki haliyle tıpatıp aynısı olduğu için hiçbir şekilde evrimin olmadığını kanıtlıyor. Bu şekilde 300 milyon fosil var. Hocamız da bunları bütün dünyaya tanıttı. Müzelerde saklanıyordu. Yani normalde müzelerde evrim müzeleri var dünya çapında. Londra'da var, New York'ta var, başka yerlerde, merkezlerde. Doğa tarihi müzeleri. Evrimi savunuyorlar. Fakat hiç canlı fosili yok böyle burada gördüklerinizin. Neden göstermiyorlar? Şundan dolayı göstermiyorlar. Bütün fosiller Darwinizmi yalanlıyor. Allah'ın yarattığını ispatlıyor. Bunların hepsi saklanıyordu. 300 milyon fosil var dünyada bugüne kadar. Bu kadar fosil olduğunu ve fosilleri ilk defa böyle halka dünya çapında tanıtan, bütün dünyayı tanıtan hocamız oldu. Allah razı olsun. Yaratılış atlasıyla binlerce fosili resimleriyle dünyaya tanıttı hocamız. Hiç gösterilmiyordu bu fosiller. Çünkü hepsi tek tek Allah'ın yarattığını ispatlıyor ve Darwinizmi yalanlıyor. Dolayısıyla en net kanıtlar Darwinizmi yalanlayan tabii fosillerdir. Çünkü evrimin olup olmadığını sadece fosillerden anlayabilirsiniz. Fosiller bize kesinlikle evrim diye bir şeyin olmadığını, hiç yaşanmadığını böyle bir şeyin Allah'ın yarattığını ispatlıyor maşallah. Tabii bu da Darwinizmi kökünden yıkıyor. Zaten Darwinizm fosiller olmasa bile tek bir proteinin ki milyonlarca canlı türünde trilyonlarca çeşit protein var. Mesela bunlar hormon oluyorlar, kaslarımızı yapabiliyorlar. Ya da insülin hormonu gibi bir tiroid hormonu gibi hormon olarak görev yapıyorlar. Ya da enzim diye reaksiyonları hızlandıran protein molekülleri var. Çeşitli görevleri var proteinlerin. Ve milyonlarca çeşit canlıda trilyonlarca çeşit protein var. Bunların bir tanesi bile tesadüfen olamıyor. Çünkü bir proteinin olması için mutlaka başka proteinler, mutlaka canlı hücresi gerekiyor. Yani protein sadece canlı hücresinde sentezlenebiliyor. Bu zaten evrimi en baştan bitiriyor. Yani fosiller olmasa bile Darwinizmin tamamen geçersiz kılıyor. Allah'ın yarattığını ispatlıyor. Çünkü canlı hücresinin olması demek Allah'ın yaratması demek. Mükemmel bir canlı hücresi olması gerekiyor ki protein üretilebilsin. Laboratuvarlarda dahi yapılamıyor protein molekülleri. Bu bitiriyor Darwinizmi. Kaldı ki Allah 300 milyon fosille günümüzde ki artıyor bu sayı. Çünkü her geçen gün yeni fosiller bulunuyor. Hepsi yaratılışı ispatlıyor. Darwinizmi yalanlıyor. Darwinizmin tabii fikri çalışmayla ortadan kaldırılması çok önemliydi. Hocamız 30 yıllık çalışmasıyla maşallah yerle bir etti dünya çapında. Çünkü Darwinizm, komünizmin, faşizmin, anarşinin, terörün, bütün sapkın felsefelerin temeli. Zeminde hepsinin Darwinizm var. Komünizm, diyalektik materyalizm mantığı Darwinizme dayalıdır. Darwinizmi bilimsel dayanak olarak gösterir. Karl Marx onun üzerine kurmuştur komünizmi. Bilimsel dayanak göstererek Darwinizmi. Aynı mantıkları komünizme uyarlamıştır. Komünizm, Stalin, Lenin ortaya çıkarmıştır. Lenin terörü savunmuştur, şiddeti savunmuştur. Stalin aynı şekilde terörü savunmuştur. Mao aynı şekilde. Bu da anarşiye, teröre gitmiştir. Yani bu çok doğal bir sonuçtur. Mutlaka Darwinizmi siz okullarda okuttuğunuz zaman, insanların bilinçaltına bu sapkın felsefeyi verdiğiniz zaman şiddete ve kan dökmeye ve savaşlara gider. Aynı şekilde Hitler ırkçılığını Darwinizme dayandırmıştır. Darwinizmi kullanmıştır. Kendisi söylüyor zaten. Alman ırkını çıkartın diyor. Geriye maymun dansından başka bir şey kalmaz diyor. O maymunları elersek diyor. Ari Alman ırkı üstün ırk kalacaktır diyor. Milyonlarca insanı katlediyor. Bu da doğal sonucudur Darwinizm. Darwinizm olursa mutlaka ırkçılık olur, faşizm olur, nazizm olur ve milyonlarca insan katledilir. Dolayısıyla Darwinizm'i çıkardığınız zaman ki fosiller yalanlıyor, proteinden oluşmasının imkansızlığı, canlılardaki mükemmellik Darwinizm'i ortadan kaldırıyor. Bu işte hızla yaklaştığımız ahir zamanında, içinde bulunduğumuz ahir zamanda altın çağın müjdecisi. Hazreti Mehdi'nin en önemli vazifesi olarak gösteriyor Üstad Said Nursi. Darwinizm'i, materyalizmi ortadan kaldırması, böylece din ahlakı hakim oluyor. Çünkü bilinçaltında Darwinizm olan bir insana Kur'an'ı anlatmak, dini anlatmak çok zordur demişti hocamız. Önce bu putunu kıracaksın. Bu put kırılıyor işte dünya çapında. Kırıldı elhamdülillah. Dolayısıyla inşallah İslam dininin hakimiyeti de çok yaklaştı. İman hakikatleri de tabii çok önemli. Burada aynı zamanda. Bir Kur'an mucizesiyle isterseniz böyle bir Kur'an mucizesi gösterelim. Şimdi Kur'an'da bakın evrenin fotoğrafını görüyoruz burada. Bir Kur'an mucizesi olarak bakın şimdi Bu evrenin ilk fotoğrafı denen 7 Temmuz 2010 tarihli bir basındaki bir haberi görüyorsunuz burada. 1.6 milyon kilometre uzağa yerleştirilen büyük bir Planck isimli teleskoptan çekilen bir resim. Böyle tüm evrenin tek bir parça olarak gösteren ilk resim olarak bilimsel kayıtlara geçti. Bu ortada gördüğünüz aydınlık bölümde Samanyolu galaksisini gösteriyor. Ama bu fotoğraf bize neyi gösteriyor? Evrenin sonunun olduğunu gösteriyor. Bakın şimdi devam edelim. 20. yüzyılın başında astronomların çoğu evrenin sonsuz boyutlarda olduğunu düşünüyordu. Bu materyalist felsefeye de dayandırıyorlardı bu görüşlerini. Statik evren durağan modeli adı verilen bu görüşe göre evren için herhangi bir başlangıç veya son söz konusu değildi. Uzun yıllar boyunca bilim dünyasında bu inanış hakim oldu. Tabii bu yanlış inancı kökünden sarsılacak bir teorinin kanıtları ortaya çıkana kadar. Nedir o teori? Big Bang, yani büyük patlama ismi verilen. Bu teori tüm evrenin yaklaşık 15 milyar yıl önce tek bir noktanın patlamasıyla yokluktan meydana geldiğini kanıtlıyordu. Yani yoktan var olduğunu, zamanın, mekanın ve maddenin. Evren madde ve zaman boyutlarıyla birlikte sıfır anında büyük bir patlamayla var olmuştu. Bütün bu gördüğünüz milyarlarca galaksi, milyarlarca yıldız, günümüzde pek çok bilimsel bulgu Big Bang teorisini desteklemektedir. Evrenin bir başlangıcı olduğu, yokken bir anda büyük bir patlama ile var edildiği artık kanıtlanmış durumdadır. Çok önemli delilleri var. Modern fiziğin uzun çalışmalar sonucunda ortaya çıkarmış olduğu gerçek Kur'an-ı Kerim'de açıklanmıştır. Üstelik 1400 yıl önceden. Bakın bir ayette Allah şöyle buyuruyor: şeytandan Allah'a sığınırız. O gökleri ve yeri yoktan var edendir. Enam suresi 101. ayet. Hakikaten Big Bang teorisi, Kur'an'da bildirilen 1400 sene önce Allah'ın bildirdiği bu gerçeği kesin olarak ispatladı. Çünkü Big Bang, büyük patlama dediğiniz bu Big Bang isimli teori, bütün evrenin, yani her birinin içinde 250 milyar yıldız bulunan 300 milyar galaksinin, buna dünyamız, Güneş ve Samanyolu galaksisi de dahil bu galaksilere, 300 milyar galaksinin tek bir anda yokken, bir öncesinde yokken, bir an sonra bütün bu sistemin, maddenin, zamanın ve mekanın yaratıldığını ispatladı. Nasıl ispatladı? 3 tane çok önemli delili var. Birincisi evrenin genişliği olması. Edwin Hubble bunu teleskopuyla göstermişti 1930 yılında, 29 yılında. Bütün yıldızların birbirinden uzaklaştığını, gezegenlerin ve yıldızların ve galaksilerin. Dolayısıyla evrenin genişlediğini ispatlamıştı. Bunu da işte ışığın tayfının kırmızıya kayması. Kırmızıya kaydığı zaman bir şey sizden uzaklaşıyor demek fizikte. Kırmızıya kaydığını gösterdiler yıldızların ışıklarının. Dolayısıyla dediler evren genişliyor. Bundan geriye giderek şunu ortaya çıkardılar. Demek ki dediler geriye gittiğimizde tek bir noktadan başlamış olması gerekiyor. Sıfır hacimde, sonsuz yoğunlukta. Bu tabii biraz saptırmaca bir deyim. Sıfır hacimde, sonsuz yoğunlukta bir şey olmaz. Sıfır hacim demek yokluk demektir. Yani yokken var olduğunu, bir anda var olduğunu, bu Allah'ın yarattığını gösteriyor. Nitekim dediler ki bu ilk andan kalma fosil ışınların olması lazım. Bu da bulundu. 1989 yılında en son NASA'nın uzaya gönderdiği Kobe uydusu isimli bir uyduyla 8 dakikada daha önce de hesaplarla bulunmuştu, keşfedilmişti bu ama uydu artık 8 dakikada algıladı bunu. Fosil ışınlar var. 301. yıldan itibaren ortaya yayılan ışınları buldular. Uzayın her tarafında eşit miktarda. Bu da Big Bang'in olduğunun tam net kanıtı oldu. Ayrıca 2002 yılında da bu fosil ışınların polarize olması gerektiğini düşünüyordu bilim adamları. Polarize olduğunu ispatladılar. Kesin olarak ispatlandı. Allah'ın yoktan var ettiği, Kur'an'daki bildirilen bir mucize olarak var. İşte sırf bu, bakın inşallah, Kur'an'a iman etmek için yeterli. Yani bunu gören bir kişi, biraz aklı ve vicdanı olan, bunun Allah sözü, Kur'an'ı yaratanın Allah olduğunu ve Big Bang ile evreni yoktan var edenin Allah olduğunu, kudretiyle, inşallah sonsuz kudretiyle var ettiğini, Kur'an'da hak sözü olduğunu hemen kavrar ve Kur'an'a iman eder inşallah. Bu bakımdan iman hakikatleri, Kur'an mucizeleri son derece önemli. İnsanların imanını arttırdığı için, iman ettirdiği için ve Allah'a olan yakınlığını arttırdığı için. Evet Serdar Hocam.
Doktor Hocam, Senin de dediğin gibi inşallah Yüce Rabbimiz gökleri ve yeri yoktan var edendir. Ve yeryüzündeki tüm canlıları da örneksiz, yani benzersiz yaratmıştır inşallah. Yine bugün o örneklerden bir tanesi üzerinde duracağız sevgili izleyenlerimizle. Foraminifer isimli bir küçük bir canlıdan bahsedeceğiz. Bu bir organizma, tek hücreli bir canlı. Okyanuslarda yaşıyor. Şimdi doktor hocam ekrana getirecek. Evet, bu canlı okyanusların derinliklerinde yaşıyor. Genelde Antarktika denizlerinde daha çok bulunduğu için bilim adamları o bölgede daha çok incelemeler yapıyorlar bu canlı ile ilgili. Foraminifer mineralize bir kabuk üreten bir kabiliyeti var. Kendi böyle bir şeyi var, fonksiyonu var. Genelde ölçüleri 0.1 ile 1 milimetre arasında değişiyor ama fosil kayıtlarında bu canlıların 10 santime kadar büyüklükte olduğunu da görülmüş. Şimdi foraminiferlerin birazdan fosilleri de var, onları da göstereceğiz ve bu meşhur Darwinizm ve evrim teorisinin sözde fikir babası Darwin'in de bu canlı ile ilgili çok güzel itirafları var. Çünkü bu canlı tek hücreli olmasına rağmen, çok minicik olmasına rağmen çok harika özelliklere sahip. Artık evrim teorisinin babası bile bu harikalık karşısında pes etmiş ve itirafta bulunmuş. Onu da birazdan izleyicilerimize paylaşacağız. Şimdi bu minik canlılar çok minikler ama okyanus yaşamı için, yani o kocaman büyük okyanus yaşamı için çok hayati bir öneme sahipler. Bu canlılar kalsiyum karbonat kabuklarından oluşuyor. Bu canlıların birçoğu bir araya geldiğinde adeta bir karbon havuzu oluşturuyorlar okyanusun derinliğinde. Ne yapıyor bu karbon havuzu? Okyanustaki karbonu emmeye başlıyor sudaki. Şimdi burada bilim adamları bir duruyorlar. Yani bu kısmıyla çok ilgileniyorlar. Yani tek hücreli bir canlı durup da sudaki karbonu nasıl emebilir? Yani hiç de bir ihtiyacı olmadığı halde. Bununla ilgileniyorlar, bunu araştırıyorlar ve şunu görüyorlar bilim adamları. Diyorlar ki eğer bu canlı bunu yapabiliyorsa bizim için, yani dünyada en önemli şeylerden bir tanesi malumunuz ısı dengesini sağlamak. İşte atmosferin özelliği nedir? Işığı geçirir ama ısıyı geçirmez, yalıtır. Dolayısıyla böyle bir yalıtma sistemi içerisinde yaşıyoruz. Tabii bu yalıtma sistemi bir sera etkisi meydana getirir dünyada. İşte bilim adamları bu tek hücreli minicik canlıların karbon emme özelliğini kullanarak dünyadaki sera etkisini dengeleyebileceklerini öngörüyorlar şu anda yapmış oldukları çalışmalarla. Yalnız bu canlının, minik canlının harika özelliği bununla bitmiyor. Çok önemli bir özelliği daha var ki bu bilim adamlarını büyük bir hayrete düşürüyor. Şimdi bu resimde gördüğümüz başka resimler de var Oktar, sen onları da gösterebilirsin inşallah. Görüyorsunuz bu canlının, eğer varsa tabii, bu canlının etrafında küçük küçük kollar görüyorsunuz. Bu kollar aslında yalancı birer kol görevi görüyor. Canlının, hemen bakın, evet bu resimde daha iyi görünüyor. Ortasında büyük bir delik var, yani kendine göre büyük bir delik. O karaltı bir delik ve o karaltının deliğin etrafında da yine küçük delikçikler var. Hücre zarı içinde bulunan bir protein bir salgı salgılıyor ve şu burada gördüğünüz o lif benzeri yalancı ayakları meydana getiriyor. Bu salgılar bir süre sonra birleşerek işte bu lifler meydana geliyor. Bu liflerin iki özelliği var. Bir tanesi, bu lifler bu canlıya özel bir yapışkan maddeyle yapışık. Ayrıca liflerin de, bu kolların da yapışkan bir özelliği var. Besin topluyor canlıya. Yani yapışarak tutuyor, besinleri kendisine alıyor. Yine bu türün başka bir şeyi var, yapısı. O da yine ortasında jelatinimsi bir sıvı var. O sıvının da bir yapışkan özelliği var. Bu yapışkan özellik kum taneciklerini, işte süngerimsi maddeleri de kendine çekiyor ve bir yapı meydana getiriyor yapışkan malzemeyi kullanarak. Bilim adamları bu liflerin bileşenlerini bir ayrıştırıyorlar kimyasal laboratuvarlarda ve çok büyük bir ustalık olduğunu, çok büyük bir harika olduğunu görüyorlar. O da nedir? Bakın, suyun içinde yapışkan bir maddeden bahsediyoruz. Ya bu normalde teknik olarak, yani son yüzyılda bir beton şeyi bulundu, çabuk donan. Onun dışında böyle bir teknoloji yok. Yani suyun içinde bir malzeme üreteceksiniz. Bu malzemenin yapışkan özelliği olacak. Hatta bu yapışkan özelliğini kullanarak, dedik ya, kum tanelerini de toplayıp kendisine bir yapı meydana getiriyor. Eğer büyük kum taneleri yakalamışsa arada boşluklar oluyor. Onları da minicik kum taneleri yakalayarak o aradaki boşlukları da dolduruyor ayrıca.
Maşallah.
Yani burada bir akıl var. Yani burada bir bilgi var. Burada bir şuur var. Çok belli yani, görülüyor. Tabii onu da açıklayacağız. Şimdi bakın, bilim adamları bu yapıştırıcıyı, bu lifleri araştırdıktan sonra fark edince demişler ki biz bunu gelelim biyotıpta kullanalım. Kim demiş bunu? Bilim adamları. Yani akıl, şuur, uzmanlık, değil mi? Bilgi sahibi, üniversite mezunu. Ki Oktar hocam da beyin cerrahıdır, bu konuyu çok iyi bilir. Nörolojik ameliyatlarda kullanmaya başladılar. Bu canlıdaki o yapışkan maddeyi. Veya işte diş doktorları, hekimler diş tedavilerinde kullanmaya başladılar bu malzemeyi. İşte diğer bilim adamları yine tıp uzmanlarına tavsiye ettiler. İşte kol ve bacak protezlerinin daha uyumlu hale gelmesi konusunda kullanmaya başladılar. Peki nereden aldık biz bu bilgiyi? Bakın, nöroloji diyoruz. Yani nöroloji, yani ya, doktor hocamın yanında bunu anlatmak tabii çok şey uygun değil ama çok büyük hassasiyet isteyen bir ameliyat. Ve kullanılan malzemenin kaynağı ne? Tek hücreli bir canlı. Nerede yaşıyor? Okyanusta. Yani, ve gözle bile görülmüyor bu canlı. Bakın. Bu canlının özelliğini akıl ve şuur sahibi, değil mi, bilim adamları alıyorlar ve kullanıyor. Yani bu tek hücreli canlı bize yardım ediyor aslında. Yani hayatımızı kolaylaştırıyor. Burada bir harikalık var. Bir kere bunu bir görmek lazım. Şimdi insanların tabii bir kısmı gözle görülmeyen canlıların veya işte mikroorganizmaların diyelim son derece basit yapılar olduğunu zanneder. Yani gözle görülmüyor ya veya çok küçük ya, dolayısıyla da basittir. Şimdi bu hileyi evrimciler aşağı yukarı, değil mi, 150 yıldır kullandılar. Nedir o? Küçük canlılar basittir. Zaten gözle de görmüyoruz. Dolayısıyla son derece işe de yaramazlardır. Hatta biraz daha ileri gittiler. Dediler ki küçük canlılar ilkeldir. Yani her türlü mikroorganizmanın başına bir de ilkel lafını koydular. Bütün dünyada bunu işte yaydılar. İlkel canlı, ilkel tek hücreli organizma diye. Şimdi gördük. Bu canlı tek hücreli. Nesi ilkel olur? İçinde protein var. Protein bir salgı salgılıyor. Yapışkan özelliği var suyun içinde. Kendi ihtiyacı olan besinleri bu yapışkan sayesinde yakalıyor. Bir adım daha ileri gidelim. Dedik ya, işte akıl şuur sahibi, değil mi, kendini çok böyle hani şey yapan, önemli gören kişiler. Yani aklı şuuru varsa önemlidir zaten. Alıp bu tek hücreli canlı özelliğini kullanıyor. Hani basitti bu? Basit değil. Şimdi evrimciler bunu yüzyıllardır kullandılar, bu numarayı. Yani ilkel canlı numarasını. Tabii buna inananlar olmadı mı? Oldu. Kim inandı buna? Cahil olanlar inandı. Bu veya buna benzer konularda bilgisiz olanlar inandı. Ama bilgili olanlar, biraz şöyle, değil mi, kitap okuyanlar buna inanmadı. İşte ahir zamanda inşallah, yani yüzyıl, bu yüzyılda inşallah, Allah razı olsun Sayın Hocamız Adnan Oktar bu işe el koydu. Bir dakika dedi, bu böyle olmaz. Yalan söylüyorsunuz insanları. Yani yeryüzündeki bütün insanları kandırıyorsunuz. İlkel canlı diye bir şey yok dedi inşallah. Ve mevzul miktar, değil mi, 300-400 tane kitap yazdı, bastı, dağıttı ücretsiz. İnsanlar bunu öğrensin. Bu yalana gelmesinler diye. Bakın, bu tek hücreli basit dedikleri canlının atomları bile, yani normal, değil mi, ansiklopediler yazılır. Nitekim çok büyük bir harika vardır atomlarda. Hocamız ne yaptı Allah razı olsun? Atom Mucizesi diye kitap yazdı. Onun kitabı var. Bu hücreler içinde hormonlar var. Hormon Mucizesi diye kitap yazdı. Hücre başlı başına mucizevi bir varlık. Hocamız Hücre Mucizesi diye kitap yazdı. Her şeyin kitabını yazdı ki inşallah bizler bunları öğrenelim, doğru bilgilenelim ve evrimcilerin oyununa gelmeyelim. Amaç buydu. Nitekim çok da başarılı oldu. Dünya çapında çok büyük bir etki meydana getirdi hocamızın eserleri. Allah razı olsun.
Şimdi Darwin yalan söyledi ve insanları kandırdı. Bakın yalan söylediğini biliyor kendi de ve itiraf ediyor. Şimdi bir şeyin itirafını okuyacağım size. Thomas Huxley diye o dönemin tanınmış evrimcisine bir yazdığı mektup var. 2 Haziran 1859'da diyor ki mektubunda. Teorim sadece, yani evrim teorisi için söylüyor. Benim iddiam diyor. Birçok kusur ve delikleri de olan bir hipotez paçavrası. Sorum şu ki, acaba bu paçavranın herhangi bir kıymeti var mı? Yine yazdığı bir diğer mektupta, oğlu yayınlıyor bunu daha sonra. Bir türün diğerine değişimine ilişkin hiçbir kanıt yoktur. Yani evrime ilişkin hiçbir kanıt yoktur diyor. Tek bir türün değiştiğini kanıtlayamayız. Devam ediyor bakın, diyor ki Darwin, bazen tamamıyla çöküntüye uğrayacağımdan korkuyorum. Yine başka bir mektubunda oğlunun yayınladığı. Bazen yakında tamamen yenilgiye uğrayacağımdan şüpheleniyorum. Görüşlerimin sayısız miktarda zorluklarla dolu olduğunu göremeyecek kadar kör olduğumu sanma. Yani Darwin yalan söylediğinin farkında. Bir yalan söylüyor. Ama asıl burada bu yalanı ortaya atan şeytan. Şeytan hocamız söylemişti, insanlarla Darwinizmle alay ediyor. Yani böyle bir sahtekarlık, bu kadar saçma sapan bir iddia. Tesadüfen olduğu bu canlılıklar, mükemmel mekanizmaların değil mi? Evrendeki mesela bir tek hücreli canlıda akıl almaz bir akıl görüyoruz böyle. Yani akıl almaz değil mi? Allah affetsin. İnsan aklının çok üstünde bir akıl görüyoruz. Allah'ın aklı tecelli ediyor. Ve nereye baksak bu var? Yani genlere bakıyoruz, hücrenin içindeki genetik muhteşem. Hocamız demiş yani bir bölümü, ki bunun böyle trilyonlarca delili var, bilimsel kanıtı var. Bir tanesi kesin olarak iman ettirtiyor Allah'a inşallah. Allah'ın aklının olduğunu orada çok net gösteriyor bize bu delil, Allah'ın yarattığını. Ve Darwinizmi kökünden kaldırıyor. İnşallah bu delillerle ve bu delilleri dünya çapında insanlığa yayan hocamızın vesilesiyle Darwinizmin beli kırıldı, kafası koptu, bu taş kafası koptu inşallah. Böylece inşallah 20. yüzyıldaki bu acı tecrübeler yeniden yaşanmayacak. Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı, komünizm belası, faşizm belası, Hitlerler, Stalinler, Leninler olmayacak inşallah 21. yüzyılda. İnşallah.
Evet doktor hocam, yine sen bir itiraf okudun bir şeyin. Ben de Darwin adlı evrim teorisinin babasının, sözde babasının bir itiraf var bu canlıyla ilgili. Kendi kitabında yer vermiş. Onu paylaşalım izleyicilerimize. Darwin diyor ki, ya o kadar çok etkilenmiş ki bu canlının bu harika özelliğinden, artık tutamamış kendini, şunu söylüyor. Görünüşe göre farklı boyutlardaki kum tanelerini seçen protozoon türünün, yani bu candan bahsediyor, durumu şimdiye kadar duyduğum neredeyse en harika gerçek. Bakın kendisi itiraf ediyor. Bu harika bir gerçek. Yani iman hakikati diyor. Yani büyük bir mucizedir bu diyor. Ben daha önce bu kadar büyük, değil mi, olağanüstü bir şeyle karşılaşmadım diyor. Kendisi bunu fark etmiş ve itiraf etmiş. Sonra devam ediyor, diyor ki, bunları yapmaya yetecek zihni güce sahip olduklarına insan inanamıyor. Ve herhangi bir yapının yapışkanlık özelliğinin nasıl bu kadar başarılı olduğu herhangi bir anlayışa sığmıyor. Yani benim aklım almıyor diyor. Yani burada olağanüstü bir akıl var. Yani zihin gücüne sahip diyor. Şuur var diyor. Yani adeta şuurlu gibi hareket ediyor diyor. Ve benim aklımın ihtiyarı ortadan kalktı diyor bu şeyi görerek. Yani yapışkan madde, işte yalancı okollar, sonra tıpta kullanılan bu canlının özellikleri, bakın. Milyonlarca dolar harcanıyor. Koca koca binalar yapılıyor. Koca koca makineler konuluyor içine. Bir sürü uzman, bilim adamı içine doluşuyorlar. Şu küçücük, gözle bile görülmeyen canlının özelliklerini yani araştıralım da biz bundan nasıl istifade ederiz diye çaba gösteriyorlar. Yani her sarf ediyorlar. Yani milyonlarca dolar harcıyorlar. Küçücük canlıdan akıl öğrenelim diye. Çünkü o küçücük canlı da Allah'ın aklı tecelli ediyor. İşte bunu fark etmek lazım. Bu çok önemli.
Evet. Şimdi en son bir Darwin, ben de bir anlatısını okuyayım. Onunla geçelim. Şimdi Darwin bakın diyor ki, gözle ilgili. Göz mükemmel bir yapısı var biliyorsunuz. En mükemmel kameralardan daha mükemmel. Rastlantıyla oluşumu için bakın ne diyor Darwin, Türlerin Kökeni kitabında. Farklı mesafelerdeki cisimleri benzersiz bir mükemmellikte odaklayan, farklı oranlardaki ışığa göre kendisini uyarlayan göz gibi bir organın doğal seleksiyona dayalı rastlantılarla, biliyorsunuz Darwin evrimin güya doğal seleksiyon diye saçmalıklarla olduğunu iddia ediyordu. Dayalı rastlantılarla tesadüfen ortaya çıktığını öne sürmek, itiraf ediyorum ki olabilecek en yüksek düzeyde saçmalamaktır diyor. Ve ben diyor saçmalıyorum diyor, buyurun diyor, kim inanırsa diyor, o kitabı yazıyor işte. Mason locası yazdırıyor ona. 27. derecede Mason, dedesi Mason, o dedesinden, Firavun'dan, Mısır dönemindeki Sümerlerden kalma bu hikayeleri topluyor, bu masalları. Kitap haline getiriyor. En yüksek düzeyde saçmalamaktır bu diyor. Buyurun diyor. Ve dünya çapında bir hakimiyeti oldu Darwinizmin. Bu da bir iman hakikati. Allah'ın varlığının delili. Çünkü insanların bu kadar saçma sapan, bu kadar ipe sapa gelmez bir şeye iman etmeleri. Çünkü bir din olarak iman ettiler. Bilimsel deliller tamamen aksini göstermesine rağmen, mantığa aykırı olmasına rağmen, vicdana, akla aykırı olmasına rağmen dünya çapında insanlar kandılar buna. Ve neticesi tabii Allah'ın dilemesi, yarattığı kader içerisinde tam bir felaket oldu. 350 milyon insan, bakın, dünya tarihinin en kanlı yüzyılı sırf bu Darwinizm belası yüzünden katledildi ve şehit edildi. Hala devam eden dünya çapındaki işte Müslümanların Irak'taki ezilmesi, Afganistan'daki kan dökülmesi, Doğu Türkistan'daki zulüm, bunların temelinde yine Darwinizm var. Bunlar kalktığı anda ve Hazreti Mehdi'nin liderliğinde Üst Türkistan Birliği kurulduğunda inşallah dünyaya barış, adalet ve altın çağı gelecek inşallah. İnşallah. Buyur Altı, evet, Hocam.
Estağfurullah hocam. Doğru söylüyorsun inşallah. Türk İslam Birliği bütün İslam ülkelerindeki Müslümanların üstüne gelen o karanlık, zulüm ortamını ortadan tamamen kaldıracak Allah'ın izniyle. Hazreti Mehdi'nin vesilesiyle İslam ülkeleri birleşecek. Türk ülkeleri, Türk devletleri hepsi bir araya gelecek. Bütün Müslümanlar kardeş. O kardeşliği yeniden sevgiyle, dostlukla, saygıyla, hürmetle, dayanışmayla yaşayacaklar Allah'ın izniyle. Buna da Hazreti Mehdi vesile olacak inşallah ve manevi lideri de, önderi de olacak. İnşallah o zaman, şimdi mesela Doğu Türkistan'da yaşanan bir zulüm var. Yani hocamız bunu defalarca anlattı. Ve Doğu Türkistan'la ilgili hocamızın kitabı var. Çok defalar birçok gazetede Doğu Türkistan'la ilgili tam sayfa yazılar yazdı hocamız, makaleler yazdı. İnternet siteleri kurdu ve oradaki Müslüman halka elinden geldiği son kuvvetiyle, gücüyle destek vermeye çalıştı inşallah hocamız. Ve hakikaten de o kardeşlerimiz de, onların da teşekkürü oldu. Allah razı olsun inşallah. Oradaki zulmü hakikaten dünyanın seyirci olduğunu görüyoruz. Yani Avrupa'nın ve Amerika'nın bu konuda bir çaba göstermesi, değil mi? İslam ülkelerinin de, herkesin. Çünkü oldukça büyük bir zulüm var Müslüman kardeşlerimize yapılan orada. Şehit edilenlerin sayısı oldukça fazla. Ve şu anda da eski başkenti, Doğu Türkistan'ın eski başkenti Kaşgar'ı ele geçirmeye çalışıyorlar. Oradaki Doğu Türkistan nüfusunu tamamen oradan kaldırıp Çin halkını oraya yerleştirmeye çalışıyorlar. Bunun için yıkım yapıyorlar orada. %85 şimdi yıkma girişimindeler. Birçok tarihi eser var orada. Yani bizim medeniyetimizin doğduğu yerler, Türk medeniyetinin doğduğu yerler, o bölgeler.
Evet.
Ve tabii mesela Karahanlı Devleti'nin doğduğu yerler. Dolayısıyla orada 1000 senelik tarihi eserler var. Şimdi yıkım yapmaya çalışıyorlar. Gerekçe de işte deprem riski diyorlar. Yani binalar yıkılabilir gibi gerekçeyle tamamen binaları yıkıp ondan sonra işte yeni yerler yapıp bu sefer Çin halkını. O yıkılan binalardaki oturan insanlar kimler? Doğu Türkistanlı Müslüman kardeşlerimiz. Binalar yıkılınca onları da sürecekler. Yapmak istedikleri ve yaptıkları da kısmen o. Yerine getireceği binalarda kimleri oturtacaklar? Çinlileri getirecekler. Çinlileri koyacaklar o binaların içine. Böylece Doğu Türkistanlıları oradan göç ettirmek ve oradan tamamen uzaklaştırmış olup Çinlileri getirince Çin'in kendi yeri gibi olacak orası. Amaçları bu. Hatta bu niyetle 1000 senelik tarihi eserleri yıkmışlar. Mesela Karahanlı Devleti'nin orada 1000 senelik hanı var. Onu mesela, Karahanlı Devleti'nin o hanını, Hanlı Medrese, medreseyi Yıkmışlar ve yerine büyük binalar, gökdelenvari binalar yapmışlar ve Çinlileri getirip oraya yerleştirmişler. Şimdi tabii buna karşı çıkanları da orada şehit ediyorlar. Alıp götürüyorlar, hapsediyorlar. Aslında daha fazla şeyler de var. Burada dilimin varmadığı, hocamız aslında detaylarıyla anlatıyor onları, Allah razı olsun. Dolayısıyla oraya hakikaten dünyanın yüzünü döndürmesi ve oradaki zulme bir dur demesi, Avrupa'nın ve Amerika'nın gerçekten orada devletlerin yardım etmesi gerekiyor. Böyle zulümlerin olmaması için. Mesela hoparlörle dolaşıyorlar sokaklarda, Kaşgar sokaklarında. Burası artık devletin yeridir. Yasalara karşı çıkmayın, evinizi boşaltın diyorlar. Karşı çıkanları da ya hapse atıyorlar ya şehit ediyorlar. Böyle bir zulüm işleniyor. Yani deprem tabii bir gerekçe değil. Yani depremse eğer binalar sağlamlaştırılabilir. Değil mi? Böyle bir bahane olduğu çok açık yani. Bahane olduğu anlaşılıyor. Yaptıkları zulümden de zaten anlaşılıyor. Yani İslam kültürünü orada ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Değil mi? Orada yaşayan Uygur Türklerini oradan atmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla bunun bir makul açıklaması yok. Deprem evet. riski var diye orada bütün Türk vatandaşlarımızı, Müslüman kardeşlerimizi oradan bütün devletten gönderip binaları yıkıp Çinlileri getirip orada böyle bir bütün dünya bunu görüyor. Burada akıl mantık işliyor. Yaptıkları şeyin ne olduğu belli ortada. O nedenle her yerde inisiyatif koyan Avrupa devletlerinin, Amerika'nın burada da inisiyatif alması gerektiğini, takip etmesi gerektiğini, burada vahşetin önüne geçmesi gerektiği ortada inşallah. Bu insan tabii zulüm ve rahatlıkla zorbaca başka ülkeye gönderme şeyleri var. Buradaki zulümün çözümü, gerçek net bir çözümü, Türk İslam Birliği'nin kurulmasıdır doktor hocamın dediği gibi. Yani kesin net çözüm. Geçici çözümler değil. Allah'ın izniyle bütün İslam ülkeleri birleşip, bütün Türk devletleri bir araya gelip Avrupa Birliği gibi, yani bir kafada şey, insanlarımıza şey uyansın diye söylüyorum. Yoksa Avrupa Birliği, Türk İslam Birliği yanında hiç kalır. Yani çünkü onlar tamamen darwinist birbirleriyle menfaat işbirliği içinde. Müslüman dünyası öyle değil. Müslüman dünyası bir kere zaten kardeş olarak görüyor. Müslümanlar ancak kardeştir diyor Cenab-ı Allah. Şeytanlar Allah'a sınırım. Onu seviyor, aynı Allah'a inanan, aynı peygambere inanan, kendi kardeşi olan, canı gibi sevdiği, geldiğinde her şeyini ona feda edebilecek, her şeyini paylaşabilecek, dostu, kardeşi, bacısı, annesi, babası gibi böyle canı gibi, akrabası gibi görüyor. Müslümanlar birbirlerine öyle bakarlar ve birbirlerine menfaat gözüyle bakmazlar. Sevgiyle, dostça, barışçıl, kardeşçe bakarlar. O yüzden o birlik diğer birlik gibi değil. O bir mekanik birlik, menfaat birliği. Ve zaten yıkılmaya yüz tutmuş bir birlik. Çıkar birliği. Buradaki kardeş birliği, dost birliği. O yüzden o Türk İslam Birliği şefkati, merhameti, Allah'ın izniyle Mehdi'nin sevgisi ve şefkati ve merhametinin tecelli ettiği ve icra ettiği Allah'ın izniyle. Çünkü Irak'taki de kardeşimiz, Doğu Türkistan'daki de kardeşimiz, Afganistan'daki de kardeşimiz. Nerede varsa İstanbul'daki de kardeşimiz. Hepsi bizim için kardeş olduğu için. Şefkatle, merhametle, sevgiyle sahiplenilerek bir atılım, bir girişim yapılacağından dolayı bunu herkes isteyerek canlı gönülden yapar. O zaman böyle bir birliğin karşısında Çin bu tür zulümleri uygulayamaz Allah'ın izniyle. Doğu Türkistan da kurtulur, Afganistan da kurtulur, Irak'taki Müslümanlar da, bütün Müslümanlar rahat eder. Allah'ın izniyle inşallah Türk İslam Birliği ilerliyor. Olma yolunda ilerliyor inşallah. Görüyoruz. İnşallah. Sosyolojik gelişmeler de bunu gösteriyor inşallah.
Aynı zamanda tabii net çözüm Türk İslam Birliği. Ama halihazırda da bütün insanlığın vicdanında bunun halledilmesi gerekiyor. Yani hem Avrupa ülkelerinin hem Amerika Birleşik Devletleri'nin, Amerika toplumunun bunu takip alması gerekiyor. Evet. Yani düşünün, bir kediye köpeğe bir şey olduğunda ayağa kalkan Avrupa, Amerika gibi ülkeler... 30 milyon Müslüman orada şehit edildi. 30 milyon bakın. 1-2 milyonlarca insan, 30 milyon insan. Altı hocamın da anlattı. Bunun devam eden, zulmün devam eden bölümü zaten inşallah. Ve devam ediyor. Şehit edilmeye de devam ediyor. Dolayısıyla mutlaka takip alınması ve durdurulması gerekiyor bunun inşallah.
İnşallah. Şimdi Allah razı olsun. Hocamız tabii çok önemli, dünya çapında Allah'ın izniyle çalışmalar yaptığı için biraz evvel iman hakikatleri anlattınız. Allah razı olsun. Yani imanımız güçleniyor bunları dinlerken. Şimdi dünyadaki etkisinden bahsetti Serdar Hocam. Hakikaten şimdi Darwinizm, Allah'a inkar felsefesi kendi kendine ortaya çıkmış bir atılım değil ya, bir girişim değil. Bu dediğin gibi biraz evvel ateist masonların organize ettiği, onlar inanmadıkları için dünyadaki hayatın içinde de Allah'ın varlığının, dinin, ahlakının, güzel ahlakının yer olmasını istemiyorlar. Öyle bir hayat tarzı istiyorlar. İnsanları da buna yöneltmek istiyorlar. Bunun için de belli fikirleri ortaya koymaları lazım ki işte bak söylediğimiz gerçeğe dayanıyor deyip insanları kandırabilsinler. Dolayısıyla Darwinizm, materyalizm, ateizm gibi yanlış, saçma ve doğru olmayan şeyleri ortaya attılar. İnsanları işte kitle psikolojisiyle, şeyle, iletişim araçlarıyla, yanlış bilgilerle, bir takım telkin metotlarıyla kandırdılar. Bir 150 sene kadar bu gitti. Dünya hercümerç oldu dediği gibi Oktar Hocam'ın. Savaşlar, milyonlarca insanın ölümü, şehadeti. Ama hocamız çıktı. Tam onlar böyle güzel gidiyoruz dedikleri bir sırada bir anda hocamız çıktı ortaya maşallah.
Maşallah.
Aslan gibi kükredi. Darwinizm, Marvinizm böyle yerle bir etti. Ne ateizm kaldı, ne Darwinizm, ne materyalizm. Şimdi bunlar bir anda bir şoka uğradılar. Yani insanları yönlendiremeyeceklerini, kendileri istedikleri gibi bir hayat tarzı ile yönlendiremeyeceklerini anladılar. Çünkü baktılar dünya çapında da etkisi oluyor. Her yıl 100 milyondan fazla kitabı hocamızın bilgisayarlara indiriliyor. 150 ülkeden. Yani Türkiye'de hocamız İstanbul'da, burada ama fikri bütün dünyada Allah'ın izniyle yayılmış gerçekleri. Bunlar zaten istatistikle belli. Etkisi de belli. Kitapları satın alanlar belli. İndirenler etki. Dünyadaki İslam'ın yükselişi de belli. Değil mi? Allah'a inanma oranları Amerika'daki istatistiklerle, üniversite istatistikleriyle belli. Ülkemizde %90'ların üstünde. Yükseliyor. Amerika'da da yükseliyor sürekli. Şimdi hocamız o fikirleri yıkıyor ve Allah'ın varlığının birliğinin de delilleriyle anlatıyor. Dünyada devamlı bir Allah'a inanma oranı yükseliyor. Dindarlaşma artıyor. Şimdi anladılar. Bunun kaynağı ne? Allah'ın izniyle. Değil mi? Bu anlatılanlar olduğunu. Değil mi? Çünkü bu saf Allah'ın varlığını anlatma. Demin anlattıklarımız başka ne anlatıyor? Bunu anlatıyor inşallah. Hocamızın anlattıkları bunlar, yazdıkları. Şimdi bunu engellemeye çalışıyorlar. Kendilerince. Neyle? Fikirle değil. Çünkü bunun karşısında bu gerçek. Bunun karşısında batıl olabilir ancak. Ve batılın da delili yok. Ne yapacaklar? Yazıya karşı yazıyla cevap veremiyorlar. Değil mi? Mesela hocamızın 45 bin sayfa yazısı var, eseri. Karşısında bir sayfa yazı yok. Hocamızın söylediklerini karşılık yazamıyorlar. Çünkü hocamız hak ve doğruyu yazıyor. Bu etki de gümbür gümbür gidiyor maşallah. İnsanların aklına, gönlüne, kalbine yerleşiyor. Şimdi bunu durdurmak için yaptıkları yalan, iftira kampanyası gibi ancak yöntemlerle bunu gerçekleştirmeye çalışıyorlar. İnsanları böyle kandırmaya, böyle telkinlerle, yanlış telkinlerle kandırmaya çalışıyorlar ki o fikri de durdurabiliriz niyetiyle. Devamlı iftira ediyorlar. Devamlı yalan söylüyorlar. Aleyhte komplolar düzenliyorlar. Hocamız tabii suikaste doğrada medrese-i Yusufiye'ye de şey yaptı hocamız. Hapse de girdi. Akıl hastanesine de koydular hocamızı. Hiçbir şey fark etmedi. Hocamız maşallah daha çok imanlı, daha çok güçlü, daha çok şevkli. Allah'ın izniyle milletimize, ülkemize hizmete, bütün insanlığa iman hizmetini katlanarak arttırmaya devam etti. Hocamızı biler öyle olaylar yani maşallah. Aynen de öyle oldu. Kat be kat artarak devam etti. Durduramıyorlar. Allah'ın izniyle durduramazlardı. Ama işte çelme takmaya çalışıyorlar. Paçaya, yakaya, böyle şeye, kola yapışmaya çalışıyorlar. Böyle hiçbir şey olmuyor. Hocamız böyle bir şey yaptığını yerle bir ediyor maşallah her şeyi.
İnşallah.
Ama buna rağmen bazı iftiralar da oluyor. O iftiraların bir kısmı mahkemelere, hukuka yansıyor. Dolayısıyla biz de buradan onlardan bahsetmek durumunda oluyoruz. Ki halkımız bununla ilgili bilgilensin. Çünkü şeffaf olması lazım bunların. Herkesin bilmesi gerekiyor bunları. Değil mi? Neler olduğunu. Çünkü bir iftiralar atılıyor basında ama karşısında mesela beraat edince hiç yazmıyorlar onu belli çevreler. Belli çevreler. Darwinist olan, materyalist olan belli basın gruplarından bahsediyorum. dünyada bunlar. O yüzden bazılarında bunu bildirmemiz gerekiyor. Bazı çelişkiler oluyor hukukta. O yüzden kamuyla paylaşmak istediğim bir konu var. Bu iftira atanlardan bir kişi Ebru Şimşek'ti. Hocamızla ve bize, Bilim Araştırma Vakfı camiasına. Bu kadının iftiralarının, söylediklerinin iftira olduğunu mahkeme kararla, kesinleşmiş kararla sabitledi. Dedi ki bu kadın Sayın Adnan Doktor'a ve BAV camiasına karşı iftira etmiştir. Söyledikleri yalandır dedi. Şöyle oldu. BAV davası iki parçadan oluşuyor. Bir ana dava. Bir de sonradan gözaltına alınan arkadaşlarımız, bir de Serdar Dayanık Hocam, beş arkadaşımızın tamamen aynı mahkeme, aynı iddialar, aynı konular, aynı kişilerle olan fakat farklı numara almış bir dosyasında görülen dava. Şimdi o dava 2006 yılında 26 esas numarasıyla beraat aldı bütün iddialarda. Özellikle Ebru Şimşek'le ilgili Cumhuriyet Savcısı, Başsavcılık, Ebru Şimşek'in söylediklerinin iftira olduğunu madde madde kendi mütalaasında söyledi. Mahkemede doğru evet dedi, beraat kararı verdi. Şimdi okuyorum Sayın Cumhuriyet Savcısının mütalaası neden Ebru Şimşek'in söylediklerinin iftira olduğunu kabul ettiğini. Bir diyor, tüm delillerin toplanılmış bulundu. Deliller toplanmış. İki, sanıkların savunmalarından diyor. Yani Ebru Şimşek'in iftiralarının delillerini sayıyor. Tüm deliller, sanıkların savunmaları 2, 3. Ebru Şimşek vekilinin beyanları 4. Ebru Şimşek ile ilgili izlenen CD görüntüleri. Bunların hepsi Ebru Şimşek'in iftira ettiğini ispatlıyor diyor. 5. Ebru Şimşek ile ilgili CD görüntüleri üzerinde görüş beyan eden bilirkişi Profesör Nevzat Tarhan'ın beyanını, bilimsel mütalaası. Bu da iftira ettiğini gösteriyor bu kadının.
Evet.
6. İnşaat mühendisi bilirkişi Çağlar Göksu'nun Ebru Şimşek'in görüntülerinin alındığı evle ilgili beyanı, mahkemenin tayin ettiği bilirkişi, onun da beyanı diyor. 7. Ebru Şimşek'in ilişkileri konusunda beyanda bulunan tanıklar. Tam 7 ayrı delil sunuyor bu Ebru Şimşek'in neden iftira ettiğini gösteren 7 ayrı delil devam ediyor. Anlatımlarına göre sanıklar hakkında, yani bizler hakkında tehdit ile menfaat sağlamak, yani şantaj suçundan açılan davada atılı suçun sübut bulmadığı, yani sabit olmadığı, suçun gerçekleşmediği, böyle bir suçun işlenmediği anlaşılmakla sanıkların beraatine karar verilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. Sayın savcı böyle mütalaa ediyor. Ebru Şimşek iftira etmiştir. Delilleri de işte bu 7 maddedir diye söylüyor ve sanıkların beraatine diyor. Sayın mahkemede aynı gerekçeyle beraat kararını veriyor ve bu karar kesinleşiyor. Kesinleşmiş bir karar. Ayrıca Ebru Şimşek'in basına yansıyan malum görüntüleri üzerine İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından inceleme yapılmış o CD görüntüleri üzerine. Ve Ebru Şimşek'in iddialarının iftira olduğu adli tıp kararıyla da sabitleşmiş. Evet. Mahkeme evrağı var. 21.10.2005 tarihli raporu, adli tıpın raporu var. Devletin kurumu. O yüzden aynı zamanda mahkemede bahsettiğimiz Çağlar Göksu, şimdi bu Ebru Şimşek diyor ki, bana diyor zorla bir görüntü çektirildi. İşte şantaj yapıldı. Şöyle baskıyla, şöyle bilmem neyle, şu evde diyor. Bir ev gösteriyor. Bir arkadaşımızın İstinye'deki müstakil bir villası. 4 katlı tek bir müstakil bir villası. Bana bu evde diyor, böyle zorla baskıyla görüntü çektirdiler diyor. Bir de televizyonlarda, Kanal 6'da yayınlandı bu. Kanal 6'da televizyonlarda yayınlanan bu kadının görüntüleri var. O görüntüler CD şeklinde. O görüntülerde de bir ev var. Ve kadının gayrimeşru hayatıyla ilgili görüntüler bunlar. Şimdi o iki evi mahkemede iki ayrı televizyon kuruldu. Ben de bizzat oradaydım. Bilir kişi geldi. O evle, iddia edilen evle, bizim arkadaşımızın evi görüntüleriyle kendi görüntülerinin çekildiği film iki ayrı televizyondan bilir kişilere ve mahkeme heyetine izlettirildi. Sonunda mahkeme heyetine resmi bilirkişi olan Yüksek İnşaat Mühendisi Çağlar Göksu raporunu verdi. Bakın diyor ki 18.10.2004 tarihli bilirkişi raporu Çağlar Göksu'nun. Bu iki evin tamamen farklı yerler olduğunu şöyle ifade ediyor. Söz konusu mekanların ayrı mekanlar olduğu, farklı mekanlar olduğu, gizli kamera görüntülerinin kaydedildiği mekandaki döşeme sisteminin asmolen döşemeli sisteme çevrilmesinin teknik olarak mümkün olmadığı kanaatindeyim. Yani bu iki ev, iki farklı evdir. Binanın yapım şekli asmolen tavan, yani kirişsiz. Diğeri de kirişli ufak bir ev. Pencereleri de küçük. Diğerinin pencereleri insan boyundan büyük. Dolayısıyla bir ev yıkılmadan öbür eve çevrilmesi mümkün değil. Bu iki ev farklı iki evdir diyor. Dolayısıyla Ebru Şimşek'in söylediğinin yalan olduğu ortaya çıkıyor. Evet. Çünkü bana bu evde bu şantajı, baskıyı, bu görüntüleri çektirdiler diyor. Bilirkişi de bakıyor ki o ev görüntülerdeki ev değil. Ve bunu mahkemeye söylüyor. Mahkemede artık bilirkişi raporları, şahitler diye saydığı 7 ayrı gerekçeyle Ebru Şimşek'in iftira attığını mütalaa ediyor savcılık. Ve mahkemede bu konuda karar veriyor. Tamam diyor, doğru diyor, beraat diyor. Ancak işte belirtmek istediğim bir çelişki var burada. Şimdi bu ana davada da aynı mahkeme Ebru Şimşek'in yan davada tamamen aynı şeylerle içerik olan aynı iddialar, aynı iddialarına rağmen o davada Ebru Şimşek'in görüntülerini yalan, iftira demiş, kabul etmiş olmasına rağmen ana davada, yani hocamızın bulunduğu ve bizlerin, arkadaşların ceza kararı verdiği davada da Ebru Şimşek'in görüntülerini doğru kabul edip kararında ona göre bir karar veriyor. Böyle bir karar oldu. Tabii biz mahkemenin kararına saygılıyız. Ama aynı mahkeme, aynı içerikli iki ayrı davada birinde Ebru Şimşek'in görüntülerinin iftira olduğunu kabul etti. Hocamızın bulunduğu ana davada da Ebru Şimşek'in görüntülerini doğru diye kabul ederek buna göre de ceza verdi. Burada tabii hukuki bir çelişki var. Onu kamuoyuyla paylaşmak istedim. Tabii Serdarların o yan davadaki beraat kararı hocamızı da kapsıyordu. Bunu da belirtmek isterim. Çünkü onunla ilgili iddialar vardı. Orada beraat olmasına rağmen burada ceza oldu. Aynı kişinin iftira olduğu belli olan şeyleriyle, ifadeleriyle inşallah.
Tabii aynı heyet, aynı savcı, aynı mahkeme heyeti. Bir aramız olacakmış. Hocamızla birlikte devam edeceğiz inşallah aramızdan. Evet, buyurun.
Programımıza kısa bir ara veriyoruz şimdi.